Ayrım 34, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 346, 82. bölüm. Ervan onu, sadece onu aramıştı. Bu durum Maggie ile Luag'a bildirilmeden kendisine söylendiği için Gael, aralarında en güçlü oydu, kendini ilgiden neredeyse pohpohlanmış hissedecekti. Gregoire Morvan öldü. Telefonda Gael yer sarsıntısının şiddetini tam anlayamamıştı. Ervan fazla bir açıklama yapmamıştı. Babaları bir Kongo ormanının derinliklerinde yaşanan silahlı bir çatışmada öldürülmüştü. Başka bir şey söylememişti. Geri döndüğünde Gael'in ağabeyini sorgulayacak bol zamanı olacaktı. Öte yandan bu haber şaşırtıcı değildi. En başından beri Katanga yolculuğu fazladan bir hamle gibiydi. Sıklıkla bu sonun hayalini kurmuş, ailecek kutlayacaklarını düşünmüştü. Kesinlikle yanılmıştı. Şoku da ihtiyarın aynı kendisi gibiydi. Bütün hayatı boyunca onlara korku salmıştı. Ölümüyle de travma yaratmaya devam edecekti. Gael Luak'a telefon etmiş, sonra haberi Maggie'ye vermeye gitmişlerdi. Daha sonra Sofia, Messin Caddesi'ndeki evde onlara katılmıştı. Şimdi atsız alkolikler toplantısındaki pişman olmuş ayyaşlar grubu gibi geniş salonda bir daire oluşturmuş sessizce oturuyorlardı. Mevta olmasa bile tam bir cenaze başı nöbeti. Gael pazar gününde olduklarını ve bir şekilde geleneğe saygının devam ettiğini düşünmekten kendini alamıyordu. Annesinin dayaklara, azarlamalara, kocasının bir türlü dinmek bilmeyen garezine rağmen onlara dayattığı öğle yemekleri, bu akşam kimsenin ışıklarını yakmak istemediği bu salonda son buluyordu. Afallamış bir halde, sanki bu haberle donup kalmış gibi herkes anılarını ve gelecek kaygılarını kafasında evirip çeviriyordu. Gregoire Morvan sadece bir pislik değildi. Ailenin vazgeçilmez kişisi rolünü de üstlenmiş, yıldırım düşmüş bir ağacın gövdesi de olmuştu. Büyük oğluna akıl hocalığı, küçük oğluna hamilik yapmıştı. Gael babasının kendisi için tam olarak ne ifade ettiğini söyleyemiyordu. Kızını eğitmeye, düzeltmeye, korumaya çalışmıştı. Tamamen başarısız olmuştu. Ama bu otorite Gael'de sonuç itibariyle tam tersi etki yaratmıştı. Onda sadece babasına, nasihatlerine, isteklerine, beklentilerine karşı tepki oluşmasına yol açmıştı. Kanatlarıyla havayı yararken devamlı havanın direncinden şikayet eden ve boşlukta çok daha iyi uçabileceğini zanneden Kant'ın güvercini gibiydi. Halbuki tam aksine kuşu destekleyerek havada süzülmesini sağlayan o ters rüzgarların gücüydü. Gael hep babasına karşı mücadele vermişti. Aslında onu hayatta tutan da bu mücadeleydi. Ama o hiç uçmamış mıydı? Yemek yemeyi kesmişti, intihara kalkışmıştı, fahişelik yapmıştı. Tüm bunları onu utandırmak için yapmıştı. Ona zarar vermiş ancak kendi hayatı da mahvolmuştu. Şimdi daha da kötüye gidecekti. Sırt çevireceği bir yön bile kalmamıştı. Tersine yaptığı dünya seyahati sona ermişti. Ancak acınası bir tesellisi vardı. Diğerleri de aynı boşlukla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Açık mor tünikli, yeşil ipek eşarplı annesinin kocasından sonra yaşama şansı oldukça azdı. Morvan onun hem tanrısı ve iblisi hem de totemi ve celladıydı. Messin Caddesi'nde karı koca ilişkisinin yerini Stockholm sendromu almıştı. Dizlerinin üstünde duran benekli elleri ve yuvalarından fırlamış gözleriyle Maggie daha şimdiden ölmüş gibiydi. Luak'a gelince o da başka bir hikayeydi. Bu tiranlığı başka bir esaretle ikame etmeye çalışmıştı. Önce alkol sonra uyuşturucu. O kokaini bırakmaya çalışırken babası ölüyordu. Bu da onun çevresinde çok daha fazla bir boşluk oluşturacaktı. Ama bu akşam Gael başka bir şeyi fark ediyordu. Salonun yarı karanlığında Luak'ın soluk ve gergin güzel yüzünün özel aurası vardı. Erkek kardeşini çok iyi tanıyordu. O ailenin en zeki, en duyarlı, en kaygılı bireyiydi. Oysa ne yıkılmış ne de allak bullak olmuş bir hali vardı. Tam tersine canlı ve anlaşılmaz şekilde kararlı görünüyordu. Yeniden kokaine mi başlamıştı? Hayır, hala yoksunluk semptomları gösteriyordu. Titremeler, yerinde duramama, anksiyete. babanın ölümünü özgürlük olarak mı görüyordu? Ya da tam tersine intikam almayı gerektiren bir olay olarak mı? Gael Luwak'ın Kongo'daki savaşa katılmak için silahlanmaya karar vermiş olmasından korkuyordu. İtalya'da bir şey olmuştu. Birkaç gün içinde ihtiyarlar ölmüştü ve her ikisinin de ölümü korkunç olmuştu. Morvan olsaydı önce yenir sonra sıçılır derdi. İki cinayet arasında bir bağlantı var mıydı? Luwak İtalya'da kaldığı süre içinde önemli bir şey öğrenmiş olabilir miydi? İçgüdüsel olarak Gael Sofya'ya doğru döndü. İtalyan kadının burada olması düşündüklerini doğrular gibiydi. Buraya Morvan için değil Luwak için gelmişti. Padre'nin ölümüyle alakası olmayan bir iş ya da bir felakette ona destek olmak, ona omuz vermek için. Gael onda da korkuyla karışık aynı niyeti hissedebiliyordu. Floransa'da ne olmuştu, ne öğrenmişlerdi? Birden onu cam gibi çatlatıp kıran bir acı hissetti. İçini delip geçen şimşeğin etkisini hafifletmek için sandalyesinde kıpırdandı. Çivi adam ölmedi. Isabel Barrer Hüseno'nun namı diğer Eric Katz'ın vurgusuz sesi kafasının içinde yankılanıyordu. Ya bu bir uyarıysa, ya hala bir tehlike söz konusuysa, bütün bu ölümleri birbirine bağlayıp daha başkalarının olmasını bekleten bir şeyler mi vardı? Gael salondakilere baktı ve sonunda gerçek felaketin farkına vardı. Onları koruyacak Morvan artık yoktu. 83. Bölüm. Stilnox'la uyumuştu, amfetaminlerle uyanmıştı. Ruassi'ye kadar araba kullanmıştı. Gelen yolcu kapısının önünde bekliyordu. Geleceği düşünmemek ve onunla ilgili plan yapmamak şartıyla sorun yoktu. Önce biri, sonra öteki lütfen. Kinshasa Paris yolcuları önünden geçmeye devam ediyordu ve Ervan hala ortalarda yoktu. Kuşkusuz cesedin gömülmesi için gerekli formları doldurmak üzere alıkonulmuştu. Dalgın kararsız halini korumaya çalışıyordu ve en önemli konuyu göz ardı etmeksizin gevşemeye. Ervan bagajlarının arasında babalarının cesediyle geri dönüyordu. Sonunda göründü, rengi solmuş, neredeyse grileşmişti, ufalmıştı ve bir deri bir kemik kalmıştı. Komik bir ayrıntı. Kinshasa tarzı alacalı bir gömlek giymişti. Kötü gitmiş bir insani görevden dönen, saçları alabros kesilmiş, yeni tıraş olmuş, 42 yaşında çelimsiz bir adam. Ağabeyinin Kongo'ya ne halt etmeye gittiğini hala anlamamış olsa da gerçek çok farklı değildi. Ervan'ın bagaj olarak sadece bir sırt çantası vardı. Geciktiği için özür diledi ve gümrükte kilometrelerce uzunlukta evrak imzalamak zorunda kaldığını söyledi. ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu Luwak. ''Yani cenazeyle ilgili olarak demek istiyorum.'' ''Onu karantinaya alacaklar. Ardından adli tıp enstitüsüne gönderecekler. Ondan sonra da tanıdık bir şirket tabuta konmasıyla ilgilenecek.'' Şirket kelimesi ona kötü gelmişti ancak hiçbir yorumda bulunmadı. Mezarlık, defin, neye karar vereceğiz? Bunu annemle konuşacağım. En iyisi yakılması olur. Mümkün olduğunca çabuk. Otopsi yapılmayacak mı? Ervan gözlerini Luwak'ınkilere dikti. Yüzünün zayıflığı gözlerinin çok büyük görünmesine neden oluyordu. Yapılacak ama tamamen saçmalık. Öldürüldüğünde oradaydım. Ne olduğunu öğrenmek için karnını yarmaya gerek yok. Sakin bir şekilde konuşuyordu ama kafatasının kemikleri derisinin altında bir silahın mekanizması gibi çalışıyordu. Gerginlik yüz hatlarının keskinliğini arttırıyor, yüzüne kaygı verici şiddet dolu bir ifade kazandırıyordu. Özellikle soğuktan titriyordu. O denli üşüyordu ki Luwak ona paltosunu vermek zorunda kaldı. Tam olarak nasıl oldu? Arabada anlatırım. Nereye park ettin? Ortamı yumuşatmak için bir şaka yapabilmeyi. Benzin bitti. İsterdi. Otoparkta dedi sadece anahtarıyla oynarken. Otoyolda Ervan çatlak bir sesle ona olayları anlattı. Hala soğuktan titriyordu. Ses tellerinin tek bir tanesi kalmıştı sanki. Önce ona DKC'deki savaşı, en azından Lontana bölgesindeki o taş üstünde bırakmayan çatışmayı özetlemeye çalıştı. Ama Luwak ilgisini çabuk kaybetti. Bütün dikkatini yola geçip giden dakikalara veriyordu. Kokain yok panikte. Ağabeyi gelişme bölümüne geçmişti. Piraguayla kaçış, isyancılarla yaşanan çatışma, uçağa doğru koşma, kokpitin içinde silahlı saldırı. Tüm bunlar bir macera romanı gibiydi. Ancak Erva'nın sesi daha çok röportaj veren birinin sesini andırıyordu. Anlatının detayları yüzünden takibi giderek zorlaşıyordu. Bazıları tanıdık, bazıları yabancı kişilerden. Bisingye, Mumbanza, Puntuazu, Salvo ve bazı yerlerden Tuta, Muyumba, Ankoro, Lontano bahsediyordu. Kaybolmamak imkansızdı. Luvak çevre yoluna çıktı. Erva'nın bu anlattıklarının sonuçta babalarının profiliyle örtüştüğünü düşünüyordu. Karanlık ilişkiler, gizli kapaklı entrikalar, şiddet içeren olaylar. Port Dasnier'e geldiklerinde arabanın içine sessizlik hakimdi. Luak soru sormadı, soyut bir freske hayranlıkla bakar gibi puzzle'ın parçalarını birleştirmeye çalışmadan ayrı ayrı değerlendiriyordu. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu birden araba Port Mayo'dan çıkarken. ''Maggie'nin evine, öyle değil mi?'' ''Hayır, 36'ya uğramam lazım.'' Luak Grand Army caddesine saptı. Kuşkusuz olaylarla ilgili resmi rapor hazırlamak için acele ediyordu. Ağabeyinin arabada anlattıklarından çok daha net olmasında fayda vardı. Ancak Ervan beklemediği bir cümle sarf etti. ''Bir şeyi teyit etmem gerekiyor. Gael bana tuhaf bir olaydan bahsetti.'' Luak bunun ne olduğunu tahmin ediyordu. Önceki akşam Gael iki kelime de olsa ona bir şeyler çıtlatmıştı. Hünsa bir psikiyatır hikayesiydi. Erkek kimliğinde dolaşan ve cumartesi akşamı ters giden bir izleme operasyonu neticesinde arabanın altında kalarak ölen bir kadın. Ben de hiçbir şey anlamadım. Luvak İtalya'dan döndüğünden beri her zamankinden daha fazla ailenin alığı muamelesi gördüğünü hissediyordu. Ama bunun fazla önemi yoktu. Tam tersine, anlaşılmaz bir homurtu olarak gördüğü bu dünyada sessiz ve aklı karışık biri gibi görülmek hoşuna gidiyordu. Rıhtımlar bölgesine girerken her şeye rağmen karşı atağa geçmeye karar verdi. ''Nerede atış talimi yapıyorsun?'' ''Ne?'' ''Herkes senin şampiyon olduğunu biliyor. Bir yerlerde antrenman yapıyor olmalısın.'' ''Sen de mi yapmak istiyorsun?'' diye sordu Ervan kuşkuyla. ''Mümkün olduğunca çabuk.'' Umarım intikam almak ya da buna benzer saçma bir düşüncen yoktur. Kokaini bıraktım. Şu ya da bu şekilde rahatlamam gerekiyor. Squash'la ilgilensen daha iyi olur. Böyle bir merkez biliyor musun, bilmiyor musun? Bana cep telefonunu ver. Luvak direksiyonu bırakmadan söyleneni yaptı. Ervan telefona bir numara kaydetti. Soğuktan donmuş gibi görünen Pont Neuf'ü geçiyorlardı. Hafif bir buz tozu taş korkulukları kaplamıştı. Burası Épinay-sur-Seine'de bir atıcılık sporları merkezi. Patronun adı Gérard Com. Beni polislerin atış talimi yaptığı bir yere yollayamaz mısın? Neden? Bir rozet ile bir tabanca da istiyor musun? Luak cevap vermeden telefonunu cebine koydu. Sonra sola Way de Orfevre saptı. Varmışlardı ve en önemli konuya hiç değinmemişlerdi. Yol boyunca acıları ya da ölüm karşısındaki ruh halleri hakkında tek kelime bile etmemişlerdi. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlar kendi kabuğuna çekilmiş iki yalnız insandı ve onları birbirine daha da yakınlaştıran bu mesafeydi. Morvan olmanın tek bir yolu vardı, kalabalığın içinde yalnız olmak. 84. Bölüm. Ervan 36'ya dönmekten mutluydu. Ofis atmosferi, meslektaşlar, kahve makinesi, pazartesi gününe has tüm o konuşmalar. Her zaman sinirlerini hoplatan tüm bu şeyler bugün ona güç veriyor ve içini ısıtıyordu. Gregoire Morvan'ın ölüm haberi çoktan koridorlarda dolaşmaya başlamıştı. Kimseye seyahatiyle ilgili bir şey anlatması söz konusu değildi. Ayrıca yaşanılan dramın kendisi de onu dışarıdan gelecek sorulardan koruyordu. El sıkışmak, taziye dileklerini kabul etmek ve no comment anlamında hüzünlü bir bakış ve tek kelime etmeden izin istemek yeterliydi. Odasına girince kapıyı kilitledi. Acilen yapılacak ilk şey sıcak tutacak bir şeyler giymekti. Paris'e geldiğinden beri soğuktan titriyordu ve karnı ağrıyordu. Dolabından iki kazak çıkardı, üst üste giydi. Bir yandan da sıtma ya da Afrika'ya özgü amipli dizanteri veya shigellos tarzı bir hastalık kapmamış olmak için dua ediyordu. Fransa'ya gelişi çok zahmetli olmuştu. Sorunlar daha Ruasi'de başlamıştı. Ervan büyük bir saflıkla babasının tabutunun açılmayacağını ve ölüm sebebi olarak beyin kanamasıyla yetineceklerini düşünmüştü. Ancak gümrükte işler daha da çatallaşmıştı. Bir cesedin tıbbi analizler yapılmadan ülkeye girmesine izin vermeleri söz konusu olamazdı. Mutlaka karantina altına alınması gerekiyordu. Birden yalanlarında ısrarcı olmasının gereksiz olduğunu anladı. Nasılsa cesetteki kurşun delikleri ortaya çıkacaktı. Ervan sahte belgeleri yeniden cebine koymuş, babasının ölümünün ayrıntılarını özetleyerek anlatmış ve DKC'yi bir an önce terk etmek için Kongolu yetkililere yalan söylediğini kabul etmişti. Bu sorun daha sonra Kuai de Orsay ile görüşülecekti. Şimdilik elde ettiği tek kazanım Adli Tıp Enstitüsü'ndeki otopsinin Ribuaz tarafından yapılacak olmasıydı. Artık Morvan'ın ölümünün resmi versiyonunu amirleriyle konuşması gerekiyordu. Gün içinde haber medyada patlayacak ve amirleri Dışişleri Bakanlığı nezdinde bunun üstünü örtbas etmeye çalışacaktı. Kutunun içinde bir cesetle DKC'den kaçması diplomatik bir tsunami'ye yol açabilirdi. Arabayla gelirken hikayeyi Luwak'a özetlemeye çalışmıştı, başarısız olmuştu. Ama özellikle başka bir yüzleşme yaşayacak olması Ervan'ın içini kemirip durmuştu. Maggie, ona karşı tavrının ne olacağına karar vermemişti. Ona sarılacak mıydı, kelepçe mi takacaktı, yoksa her ikisini birden mi yapacaktı? Ya da en iyisi onu bir daha görmemekti. Kendine bir kahve yaptı, ardından cep telefonunu açtı. Yığınla sesli mesaj vardı. Üçüncüden sonra artık dinlememeye, sadece çağrıları yapanların isimlerini okumaya başladı. Adli polisin kaymak tabakası, Bovo meydanının kodamanları, kabineden bakanlar, müsteşarlar, valiler, Otel de Briand, Savunma Bakanlığı bile telefon açmıştı. Polis sendikaları başsağlığı dileklerini sunmuştu. Ulusal Jandarma Müdahale Grubu'nun özel harekat biriminin müdürleri, emniyetin diğer birimleri, istemediğin kadar insan. Ervan babasının bu kadar dostu olduğunu bilmiyordu. SMS'leri gelince onlar da aynı yoğunluktaydı. Gazeteciler, blog yazarları, kim olduğunu bilmediği her türden insan onu hep iyi hatırlayacaklarını söylüyordu. Ervan bu kadar çok insanın telefon numarasını nasıl elde etmiş olduğunu merak ediyordu. Bazıları kendilerini tanıdık, bazıları eski dost olarak tanıtıyordu. Bahislerinin geçtiğini hiç duymamıştı. Kimseyi geri aramamaya çoktan karar vermişti. Ofis telefonunu kaldırdı ve santral memuresini sorguladı. Orada da sirk kurulmuştu. Mesaj listesini istemedi bile ve ona talimat verdi. Daha gelmemişti, kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Gün boyunca telefonu kapalı olacaktı. Sonra bilgisayarının siyah ekranına baktı. Posta kutusunu kontrol etmeye cesareti yoktu. Kuşkusuz orası da mesajlarla doluydu. Bilip bilmeden yazacak ve en berbat söylentileri yayacak olan sosyal ağlara ve haber sitelerine bakması da söz konusu değildi. Nespresso'sunu bitirdi, derin bir nefes aldı ve ekibini görmeden önce bir zorunluluğu, Fitusi, yerine getirmek için odasından çıktı. Cinayet büro müdürü, adli polisin patronuyla onu bekliyordu. Ervan onları selamladı, kısa taziye dileklerini dinledi, sonra saçmalıklar kitabını açtı. Onlara ne maden ocaklarından, ne silah kaçakçılığından, ne de Cathy Fontana'dan bahsetti. Sadece bunun Coltano için bir maden arama seyahati olduğunu söyledi. Babasının madencilik alanındaki faaliyetlerini daha iyi anlamak için bu seyahate katılmaya karar vermişti. Morvan kim olduğu bilinmeyen bir Tutsi'nin açtığı ateşle ölmüştü. Bu zırvalıkları resmi jargonu kullanarak sırtsız bir aynanın ardında duran ve olayla ilgisi olmayan bir görgü tanığı gibi donuk bir ses tonuyla anlatıyordu. Polisler sessizce dinlediler, sonra ona çok daha yumuşak bir versiyon teklif ettiler. Kimliklerini belirtmeden zaten kimsenin de tanımadığı milisler arasında çıkan bir çatışma sırasında serseri bir kurşunun hedefi olmuştu. Öncelik Kabila hükümetini her türlü sorumluluktan muaf tutmaktı. DKC ile diplomatik ilişkileri kızıştırmanın sırası değildi. Özellikle de Ervan'ın tabutuyla birlikte kaçışını onlara izah etmeye çalışırken. Ayrıca Morvan'ın kendi isteğiyle bu riski aldığının duyulması da gerekiyordu. Fransa'nın vatandaşlarını korumaktan aciz olduğunun düşünülmemesi lazımdı. Sonuç olarak mümkün olan en az ayrıntıyla ve ortalığı kızıştıracak kelimeler kullanmadan Koltan, Monusco, Hutulara Fransız Yardımı, kavim adları ve benzerleri gibi. Konuşan Big Boss'tu. Fitoussi ciddi bir edayla onu onaylıyordu. Kendi amirleri tek başına en ufak bir karar almaktan bile acizdi. 36'nın koridorlarında söylene gelen bir şaka vardı. Eğer merdivenlerde biriyle karşılaşırsanız ve yukarı mı çıktığını yoksa aşağı mı indiğini anlayamazsanız bilin ki Fitoussi ile karşılaşmışsınızdır. Ervan ona önerilen bu değişikliği kabul etti. Her halükarda babasının defin törenine büyük bir katılım olacak, içi boş nutuklar atılacak, gerçek Morvan'ın kim olduğunu anlatmayan yalanlar söylenecekti. Önemli değil, zaten ihtiyar hep kendini doğru ya da yanlış, yasaların ve insanların üstünde veya yanında görmüştü. Mezarında bile tüm bu resmi zevatı hor görmeye devam edecekti.
''Cenaze töreniyle ilgilenmek için birkaç gün izin ister misiniz?''
''Mümkün olduğunca çabuk işe başlamayı tercih ederim.'' Polisler bir an göz göze geldi. Eğer Ervan istiyorsa görevinin başına dönebilirdi hemen şimdi. Ervan sıradan bir asker gibi onları selamladı ve cinayet büronun toplantı salonuna ekibiyle buluşmaya gitti. Kapıyı vurmadan içeri girdiğinde Audrey, Tonfa ve Favini'yi toplantı halinde buldu. Ve ayrıca bir köşede oturan Gael'e ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu Yekten. ''Seni bekliyordum.'' Sorgulayıcı bir ifadeyle meslektaşlarına baktı. Onların gözlerinde sadece onun zayıflığı ve solgun yüzü karşısında duydukları üzüntüyü okudu. ''Şu psikiyatr konusu için mi?'' diye yeniden Gael'e doğru döndü. ''Babamın katilinin ismini öğrenmek için.'' 34. ayrımın sonu. Sayfa 355.